Evet, değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Valorem Team'in sunduğu Değer Katan Eğitimler'de yine bir salı akşamı saat 20.30'da birlikteyiz. Bu akşamki konuğumuz da İngiltere Londra'dan Doktor Yıldız Tuğba Karahanımefendi. Hoş geldiniz Tuğba Hanım.
Hoş bulduk Ziya Bey, iyi akşamlar.
İyi akşamlar, çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Bu akşamki konumuz gerçekten çok ilgi çekici ve meraklandırıcı bir konu. Ben birazcık Tuğba Hanım'ın eğitimle alakalı detayları paylaştığı o satırları okuduktan sonra hemen bir araştırma isteği uyandı ve birazcık böyle Google'layınca birkaç video, birkaç makale okuyunca şunu fark ettim. Farkında olmadan aslında dünya çok önemli bir değişimin, dönüşümün tam eşiğinde, ucunda, hatta pandemiyle birlikte bu başladı. Fakat bu değişim, dönüşüm öyle hiç tahmin ettiğimiz gibi işlerin dijitalleşmesi, e-ticaretin hayatımıza girmesi, işte bir takım böyle hayatımızı kolaylaştıran teknolojilere adapte olmamız gibi gözükmüyor. Tam bir paradigma değişikliğiyle ekonominin, üretimin, toplumun, her şeyin kökten değiştiği bir gelecek çok yakın gibi gözüküyor. Hatta bu konuyu da Dünya Ekonomik Forumu kurucusu olan kişinin isim babası olduğu bu Great Reset dedikleri, dünyanın yeniden inşa etmeye başlayacağı bir konsept işaret ediliyor. Tabii bunun arka tarafındaki olan konular da çok ilgi çekici ve meraklandırıcı. Fakat biz bu akşam Tuğba Hanım'la birlikte bu değişimin ve dönüşümün merkezinde olan insanı ve toplumu konuşuyor olacağız. Nasıl bir dönüşüm bizi bekliyor olacak? Tabii başlamadan önce Tuğba Hanım, sizi de böyle bir tanıyabilirsek çok mutlu oluruz.
Çok teşekkürler Ziya Bey. Bu güzel girişinizden dolayı da teşekkür ediyorum. Ben Doktor Yıldız Tuğba Kara, Toplum 5.0 Enstitüsü'nün kurucu ortağı ve başkanıyım. Uluslararası İlişkiler bölümü mezunuyum. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudum. Ardından Bilkent Üniversitesi'nde ve London School of Economics'te Uluslararası Ekonomi Politik Master'ımı tamamladım. Ankara Üniversitesi'nden de Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler alanında doktoramı tamamlayarak akademik hayatımdaki çalışmalarımı şekillendirdim. Çeşitli makalelerim var, hakemle dergilerde yayınlanan. Uluslararası ticaret esas uzmanlık alanım. Ben dış ticaret müsteşarlığında 13 yıllık bir kariyerin ardından özel sektöre geçtim. Çin'in ikinci en büyük sınır ötesi e-ticaret platformunda strateji ve iş geliştirme direktörü olarak görev yaptıktan sonra da sosyal girişimciliğe daha çok ağırlık verme ihtiyacı hissettim ve Türkiye için önemine çok çok inandığım Toplum 5.0 vizyonu konusundaki çalışmalarımı hızlandırdım. Toplum 5.0 Japonya'nın ortaya koyduğu bir kavram. 2016 yılında 4 yıllık, 5 yıllık teknoloji stratejisi olarak ortaya koydular bu vizyonu. Batı'da akıllı toplum veya süper akıllı toplum olarak da adlandırılan bir vizyon. Kısaca teknolojideki son gelişmelerin gündemimizdeki çetrefilli sorunları çözmekte nasıl kullanılabileceğini ifade ediyor. Benim çok bazı notlarımı paylaşmak istediğim bir sunumum var. Onu şimdiden paylaşmaya başlayayım, yoksa sizin
sorularınızdan sonra. Siz sunumu paylaştıktan sonra bizim de sorularımız var. Hatta bugün bizi dinleyen dostlarımız da mutlaka soruları varsa bu soruları canlı bir şekilde bu ortamlardan bize aktarabilirler. Bu soruları da sunumun sonunda Tuğba Hanım'a hep birlikte yöneltiyor oluruz. Buyurun, isterseniz siz slaytlarınızı paylaşabilirsiniz Tuğba Hanım.
Teşekkürler. Şimdi Ziya Bey, sizin de girişte bahsettiğiniz gibi büyük bir sıfırlama yaşadık. Yani COVID-19 pandemisinin hayatımıza girmesiyle birlikte yeniden yepyeni bir düzen kurma ihtiyacını tüm toplumlar olarak hissediyoruz. Dünya Ekonomik Forumu bu olguyu yoğun bir şekilde işliyor. Bu arada sunumumu görebiliyor musunuz ekranda? Henüz göremiyorsunuz. Ben çünkü paylaşma...
Evet, şu anda gelmedi.
Bir saniye bekleteceğim size. Şimdi görebiliyor musunuz?
Henüz gelmedi.
eklenmedi. Sunum paylaştır şeyine bastım ama screen share is not allowed diyor. Peki.
Bir daha deneyebilir misiniz
tabii,
Tuba Hanım?
Tabii tekrar deneyeyim.
Bir daha bir deneyin. Bazen böyle browser tabanlı olduğu için bu uygulama bazen böyle anlık hata verebiliyor.
Yok maalesef. Şimdi görebiliyor musunuz?
Şimdi olmadı ama siz sunumu bana iletmiştiniz. Ben onu bulayım, ben paylaşmaya gayret edeyim. Siz isterseniz böyle bir başlayın. Ben de hemen sunumu hazırlıyorum öyleyse.
Tamam. Şimdi benim özellikle değinmek istediğim birkaç husus var Toplum 5.0 ile ilgili olarak. Birincisi, Toplum 5.0'ı kısaca toplum için teknoloji veya toplum için inovasyon olarak özetlememiz mümkün. Bu mevcut teknolojilerden yararlanarak gündemimizdeki sorunları nasıl çözebileceğimize odaklanan bir vizyon ve daha çok süreç yönetimini ve geleceği şekillendirme vizyonunu ifade ediyor. Yani teknolojideki değişikliklerin bizi alıp götürdüğü bir gelecek yerine bizim bu teknolojileri istek ve ihtiyaçlarımıza hizmet eder şekilde yönetmemizi ve bu süreci kontrol etmemizi ifade eden bir vizyon. Ve tam da aslında bu büyük sıfırlamanın ardından ekonomileri yeniden ayağa kaldırırken, toplumları yeniden inşa ederken ihtiyaç duyduğumuz metodolojiyi ifade ediyor. Bu anlamda büyük sıfırlama tartışmasıyla da ciddi bir şekilde örtüşen bir metodoloji. Bu farklı isimlerle tüm dünyada tartışılıyor aslında. Batı'da daha çok mission oriented innovation, yani misyon odaklı inovasyon teriminin kullanıldığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela Harvard Üniversitesi'nin daha çok public purpose terimini kullandığını görüyoruz. Yani aslında toplum 5.0 terimini daha çok Japonya kullansa da ve güncel tartışmalarda bu terim yeterince henüz yaygın bir şekilde kullanılmasa da aslında farklı kavramlarla hep aynı vizyona referans verdiğimizi görüyoruz ve tüm dünyada bu konuda çok yaygın bir şekilde çalışıldığını, yani teknolojiyi sorun çözme odaklı olarak kullanmanın ve değerlendirmenin gözetildiğini çok ciddi bir şekilde görüyoruz. Evet, sizin şimdi yansıttığınızı gördüm. Çok teşekkür ederim Ziya Bey yardımınız için. Burada nasıl bir toplum yaratılmak isteniyor bu vizyonla diye bakacak olursak, tam da değer katan eğitimlerle örtüşen bir şekilde değer katan bir toplum yaratılması öngörülüyor. Yani ekonomik değeri yaratan unsur burada verimlilik değil, mal veya hizmet üretmek değil. Sorunları çözen inovasyonlar geliştirmek. Artık temel değeri yaratan bu. Bu değeri yaratırken de tabii ki veriden ve yeni teknolojilerden çokça yararlanıyoruz. İkincisi, çeşitlilik çok önemli ve kapsayıcılık. Yani kimsenin geride kalmaması, çünkü özellikle Dünya Bankası'nın bu konudaki çalışmaları gösterdi ki teknolojideki bu gelişmelerle birlikte gerekli tedbirler alınmazsa kadın erkek arasındaki fark, yani cinsiyet ayrımcılığı ve toplumdaki diğer dezavantajlı grupların daha da geride kalması ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla bu teknolojileri, mevcut son teknolojileri, bunlar nedir? İşte yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri, başta olmak üzere Endüstri 4.0 teknolojileri tabir ettiğimiz bu teknolojilerin sunduğu tüm imkanlardan yararlanarak yaratılan refahın tüm toplum için eşit bir şekilde bölüştürülmesi ve kapsayıcı bir toplum yaratmak çok önemli. Çünkü aslında COVID'den de önce toplumun çeşitli kesimleri arasında küreselleşmeden kaynaklanan refah artışının eşit bir şekilde bölüştürülmemesi, paylaşılmamasından kaynaklanan ciddi bir hoşnutsuzluk giderek yoğunlaşmıştı. Şimdi artık buna bir çözüm bulma ihtiyacı çok ciddi bir şekilde ortada ve Toplum 5.0 yine bu kaygıya, bu ihtiyaca cevap verir bir yaklaşımı temsil ediyor. Dirençli bir toplum, COVID'le birlikte resilience yani dayanıklılık kavramını çokça duyduk her şey için, özellikle tedarik zincirleri için. Ama toplumların da işte iklim değişikliği, anormal hava koşulları, işte sosyal çalkantılar, siber saldırılar gibi tehditlere ve sıkıntılara karşı daha dayanıklı hale gelmesini amaçlayan bir toplum. Ve doğayla uyumlu bir toplum. Yine COVID'le çokça tartıştığımız, hani dünyamıza ne kadar zarar verdiğimiz ve bundan sonra artık çok acil bir şekilde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden ne kadar etkilendiğimizi her geçen gün daha da görüyoruz. Ve bu artık böyle halının altına süpürebileceğimiz bir problem olmaktan çıktı. Çok ivedi bir şekilde ve tüm paydaşların acilen eylemme geçmesi gerekiyor bu konularda. Belirttiğim gibi yani büyük sıfırlama kavramı Dünya Ekonomik Forumu tarafından gündeme getirildi. Bu konuda zaten bu konunun tartışılması, BlackRock CEO'su Larry Fink'in finansal yapının dönüşümü mektubuyla CEO'larla yeni bir kapitalizme geçme ihtiyacını da paylaşmasıyla da bu büyük sıfırlama tartışmaları ekonomik anlamda tamamlandı. Ama yöntem olarak neyin benimseneceği tartışılıyor. İşte toplum 5.0'da tam da dünyanın bu konuda aradığı metodolojiyi sunuyor. Japonya, bu kavramın ana vatanı olan Japonya çok güzel bir case study, belki çok güzel bir başarı hikayesi. Çünkü toplumun tüm kesimlerinin organize olduğu bir çabayla tüm kaynaklarını bu vizyona kanalize ederek bu süreci yönetiyorlar ve onlardan örnek alınabilecek çok fazla şey var. Şimdi burada bu slide'da şeyi görüyorsunuz. Toplum 5.0 kavramındaki 5'in anlamını. Toplum 5.0 insanın bugüne kadar geçirdiği gelişme aşamalarını ifade ediyor. İlk olarak avcı toplumduk. Ardından yerleşik hayata geçtik. Tarım toplumu olduk. Makinalaşma, buharlı makinenin icadı, sanayileşmeyle birlikte, fabrikalarda üretime geçişle birlikte sanayi toplumu, yani toplum 3.0'a eriştik. Ardından işte bilgisayarların, internetin hayatımıza girmesiyle, cep telefonlarıyla ve bilgiye çok kolay erişebilir olduğumuz aşamada toplum 4.0 aşamasına geldik. Ve nihayet derin öğrenme ile yapay zekanın çok farklı bir noktaya geldiği, artık bundan sonra robotlarla birlikte yaşamın bizi kapıda beklediği, onların istihdamda bizlerle birlikte olacağı, zaman zaman bizlere yardımcı olacakları, zaman zaman belki bize rakip olabilecekleri bir yepyeni bir düzende de toplum 5.0'a geçiyoruz. İşte bu teknolojiler çok ciddi fırsatları beraberinde getirirken bazı riskler de taşıyor. Bu fırsatları kucaklayabilmek, değerlendirebilmek ve riskleri de bertaraf edebilmek ancak farkındalıkla, bu sürecin farkında olmakla, bu sürecin gerektirdiklerini yerine getirmekle, yetkinliklerimizi geliştirmekle ve süreci yönetmekle mümkün. Bu sürecin yönetimi çok önemli. Toplum 5.0'da bu anlayışı ifade ediyor ve bize çok ciddi bir metodoloji sunuyor. Şimdi Toplum 5.0 Japonya'da gündeme geldi. Neden Japonya'da gündeme geldiğine bakacak olursak, Japonya %26.3 ile 65 yaş üstü nüfusun en yoğun olduğu ülke. Teknolojide çok başarılı, lider bir ülke olmakla birlikte bu teknolojik liderliğin ve ekonomik başarının sürdürülebilirliği demografik yapı yüzünden tehlikeye girdi. Bunu gördükleri zaman bir çözüm arayışına girdi Japon yönetimi. Teknolojiden yararlanarak biz bu sosyoekonomik sorunları nasıl çözebiliriz sorusunu kendilerine sordular ve Toplum 5.0 vizyonunu ortaya koydular. Çeşitli teknolojiler geliştirdiler. Şimdi yaşlanan nüfus sadece Japonya'da değil, pek çok gelişmiş Batı toplumunda da ciddi bir vaka ve bu tüm üretim tüketimi, işte reklamcılığı, her şeyi etkileyecek. Çünkü bu yaşam süreci uzadıkça bu insanlar, yani insanlar daha uzun süre daha sağlıklı, aktif, mobiliteye sahip olarak yaşamayı talep ettikçe onlara yönelik ürünlerin ve çözümlerin geliştirilmesi gerekiyor. Bu ekonomik açıdan da çok büyük bir pazar. Çünkü artık hani maddi anlamda da belli bir noktaya gelmiş, alım gücü olan insanlar. Bunlara çeşitli çözümlerin ürün ve hizmet olarak sunulması gerekiyor. Şimdi Japonya bu konuda bayağı ilerleme kaydetti. Toplum 5.0 çalışmalarının da sonucu olarak. İşte hasta bakıcı robotlar konusunda dünyada bir numara. Ve kendisinin Toplum 5.0 sürecinde ürettiği çözümleri de tüm dünyaya ihraç ediyor. Hem buradan çok ciddi bir ekonomik gelir elde ediyor. Hem de bu vizyonu da bir uluslararası ilişkilerde bizim yumuşak güç dediğimiz bir tabir vardır. Yumuşak güç unsuru olarak kullanarak uluslararası ilişkilerde de belli bir ağırlığa sahip olmayı gözetiyor. Şimdi Toplum 5.0'ı belirleyen başlıca trendlere değinmek istiyorum. Yani Toplum 5.0 vizyonu neden önemli, neden giderek daha da önem kazanacak? Toplum 5.0'ın bundan sonra daha çok kullanıldığını da göreceğiz. Çünkü insan odaklı bütünsel bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu gördük dijital dönüşümde. Endüstri 4.0 kavramıyla birlikte dijital dönüşümü çokça tartıştık. Ancak bu konuya bakış biraz kadük kaldı, insan odağını ıskaladı. Neden derseniz dijital dönüşümü daha çok işte belirli teknolojilerin satın alınıp şirket bünyesine kazandırılması ve bunun verimlilik artışı olarak bize hemen yansımasını beklemek olarak algıladığımızı izledik ve gördük. Aslında tabii ki mutlaka her şirketin, her firmanın işlerini dijital dönüşüme göre yeniden kurgulaması şart. Artık rekabette tutunmak için, söz sahibi olmak için bu olmazsa olmaz. Yani dijital dönüşümü göz ardı etmek mümkün değil. Ancak bu dönüşümü şirkete göre kurgulamak lazım. Yani böyle bir terzi usulü bir iş yapmak lazım. Her şirketin ihtiyacı farklı olduğu için çok fazla çözüm var. Ama bu çözümlerden en çok hangisinin size hitap ettiğini anlayabilmek için uzmanlaşmış bir iş gücüne ihtiyacınız var. Toplum 5.0'da temel husus insan, en kıymetli husus insan ve artık insan kaynağı yerine insan zenginliği veya insan sermayesi terimini kullanacağız. Burada dediğim gibi Endüstri 4.0'la gündemimize gelen dijital dönüşüm yaklaşımının yeterince kapsayıcı olmamasından doğan bir ihtiyaçla Toplum 5.0 daha bütünsel şirketteki çalışanları, onların ihtiyaçlarını, onların gerekli işte eğitimi almasını, bu sürece daha çok katılmasını, bu süreci daha çok benimsemesini gözeten ve şirket kültürünün de kurum kültürünün de bu dijital dönüşüme uygun olarak gene dönüşmesine destek olan bir yaklaşım getiriyor Toplum 5.0. İkinci bir husus, iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele. Biraz önce de belirttiğim gibi zaten tüm dünyada bunu çok ciddi bir şekilde görüyoruz. Artık işte Teksas'ta aşırı hava koşulları nedeniyle, yani çok ekstrem hava koşulları nedeniyle elektriklerin işte kesildiğini, ülkemizde ciddi bir kuraklık, su sıkıntısı olduğunu ve tüm dünyanın artık bir süredir hep tartışıyorduk iklim değişikliği, işte havalar ısınıyor, bunun etkisi şöyle mi olacak, böyle mi olacak, ama artık bu etkiyi çok ciddi bir şekilde hepimiz yaşamaya başladık. Dolayısıyla artık bu konuda herkesin bir şeyler yapması zorunlu. Başka türlü o küresel ısınmayı en azından belli bir sınırda tutup, limitte tutup daha da artmasını engellemek için. Çünkü tek şansımız bu. Acilen tüm aktörlerin elinden geleni yapması gerekiyor. Toplum 5.0 bu konuda çok güzel imkanlar sunuyor. Çünkü Bu teknolojiler aslında şimdiye kadar yapabildiklerimizden daha fazlasını da yapabilmemizi sağlayan teknolojiler. Diğer bir trend dediğim gibi yaşlanan nüfus, bu tüm dünya için geçerli. Yani yaşam süresi giderek artıyor, insanlar daha az çocuk sahibi olmayı tercih ediyorlar. Yaşam koşulları değişiyor, yaşama bakış değişiyor. Ve son olarak da işte insanların ekonomik, sosyal ve siyasal sistemden beklentilerinin değişmesi. Birazdan bahsedeceğim. Özellikle sürdürülebilirlik her türlü sistemin kalbine yerleşiyor, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık. İnsanlar daha adil bir sistemde yaşamak istiyorlar ve tüm işte ekonomik, sosyal, siyasal yapılarında bu farklı anlayışa göre evrilmesini bekliyorlar. Yani beklenti de bu yönde. Şimdi toplum 5.0 vizyonu bize gündemimizdeki özellikle Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle atıfta bulunduğu sorunlara çözüm geliştirme konusunda önemli imkanlar sağlıyor. Ne gibi sorunlarımız var? Mesela giderek artan bir dünya nüfusu var. Bu nüfusun tabii ki doğal olarak enerji ihtiyacı da artıyor. Ancak bir taraftan enerji ihtiyacımız artarken diğer taraftan sera gazı emisyonunu azaltmamız gerekiyor. Ona göre işte yenilenebilir enerjiler geliştirmemiz gerekiyor. Enerji kurgusunu farklılaştırmamız gerekiyor. Yine artan nüfusla birlikte gıdaya olan ihtiyaç artarken iklim değişikliğinin olumsuz etkileri bizim üretimimizin artırmasının önünde çeşitli engeller getiriyor. Hem üretimi artırmamız gerekiyor hem de gıda israfını azaltmamız gerekiyor. Yine bu teknolojik imkanlar, işte dikey tarım, şehir içinde çeşitli üretimler yapma imkanı, işte susuz tarım veya işte damla yöntemiyle sulama gibi pek çok yeni teknoloji bu konuda çeşitli açılımlar getiriyor. Bu vesileyle de belirtmek isterim. Benim ST Endüstri Radyo'da hazırlayıp sunduğum bir Toplum 5.0 programı var. Bu programın her bir bölümünde Toplum 5.0'ı ilgilendiren farklı bir konuyu ele aldık. Mesela tarımla ilgili konuda teknolojideki gelişmelerin tarımsal üretimdeki sorunlarımıza nasıl yeni açılımlar getirdiğini tartıştık. Eğer şu anda bizi izleyen değerli izleyicilerimizden ilgilenenler olursa bu bölümlerden de daha detaylı bilgi edinebilirler. Ama artık işte bir hayvan hücresinden biftek üretimi mümkün veya işte bitkisel tabanlı protein kaynaklarının üretimi mümkün. Bunların giderek arttığını göreceğiz. Çünkü dediğim gibi giderek artan bir nüfus var, giderek artan bir gıda talebi var. Ama kaynaklarımız kısıtlı ve iklim değişikliği bizi zorlarken teknoloji bizim yardımımıza koşuyor ve bu teknolojileri kullanarak bu nüfusu doyurmamız, bu nüfusun enerji ihtiyacını karşılamamız ama tüm bunları çevreye, doğaya zarar vermeden ve bugüne kadar verdiğimiz zararı da telafi edecek şekilde yapmamız gerekiyor. Japonya Toplum 5.0 vizyonunu G20 dönem başkanlığı sırasında sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için bir araç olarak lanse etti. Ben şahsen de hani Toplum 5.0 konusunda bugüne kadar yaptığım çalışmalar çerçevesinde ki enstitü olarak biz Toplum 5.0 enstitüsü olarak dünyadaki en iyi uygulama örneklerini inceledik. Özellikle Japonya özelinde çok ciddi çalıştık ama diğer gelişmiş batı toplumlarının da bu konuda neler yaptıklarını gördük. Yani bir metodoloji olarak evet ben de buna son derece katılıyorum. Gerçekten sürdürülebilir kalkınma hedeflerine cevap veren bir yaklaşım ve metodolojiyi temsil ediyor Toplum 5.0. Dolayısıyla bunu daha çok araştırıp öğrenip her toplumun kendi ihtiyaçlarına, kaynaklarına göre bu doğrultuda çözümler geliştirmesi çok kıymetli. Şimdi Ziya Bey, ben bugün özellikle sürdürülebilirlik kavramına değinmek istiyorum. Bu arada Ziya Bey, benim paylaştığım slide'dan farklı bir slide görünüyor şu anda ekranda. Ziya Bey,
Ben galiba senkron olamadım. Sizin anlattıklarınız da slaytlarınızı sırayla çevirmeye çalıştım ama biraz önden gitmiş olabilirim. Kusura bakmayın. Siz
Yok yok,
isterseniz beni
estağfurullah.
yönlendirin, geri ya da ileri deyin.
Tamam, kusura bakmayın. Ben çünkü kendi sunumumu açıp ekranda tamamen kendi sunumuma göre anlattığım
Okey.
için aynı zamanda sizin hangi slayttan devam ettiğinizi
Şeyden
göremedim.
bakabilirsiniz. Browser'da
Evet.
ekranda göreceksiniz şu anda.
Şimdi onu
Normal.
gördüm. Bir iki slayt daha ileri gidebilir misiniz?
Tabii.
Evet, bunu anlattım, bunu anlattım.
Bunlar geri
Şu
pardon.
kahve, bir sonraki slayt. Evet. Bu slayttayız. Tamam. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu slaytta bir İngiltere'deki bir kafenin önündeki reklamı görüyoruz. İşte yerel olarak tedarik edilmiş olan bu kahve sürdürülebilir yöntemlerle ve etik ilkelere uygun olarak tedarik edilmiştir. Ve çiftçilerin de hak ettiği işte ücret ödenmiştir ifadesi yer alıyor. Şimdi yeni dönemde, toplum 5.0'la bizi bekleyen dönemde artık herhangi bir işi sürdürülebilir olmayan şekilde yürütmemiz mümkün olmayacak. Yani şimdi yeni bir kavram da gündeme geldi, bu büyük sıfırlama ile başlayan tartışmalarda paydaş kapitalizmi denen, işte kapitalist sistemin de değişmesi talepleri söz konusu. Ana vurgu nedir? İşte hissedarların karının maksimizasyonu. Ama artık sadece hissedarların değil, işte şirkette çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve o şirketin yaptığı işlerden etkilenen tüm kesimlerin paydaş olarak kabul edildiği ve ekonomik değer yaratmanın yanında bu paydaşlar için bir sosyal de değer yaratma gereği bir zorunluluk olarak gündemimize gelmiş durumda. Şimdi ne açıdan zorunluluk diye bakacak olursak, birincisi COVID sonrası ekonomilerin yeniden inşası, yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik desteklerin tamamen bu amaçlara, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik projelere odaklandığını ve kanalize edildiğini görüyoruz. İşte Avrupa Kalkınma ve Yatırım Bankası, mesela EBRD gibi, işte veya İngiltere'de, ben bunu çok yakından takip ediyorum. Firma işletmelerin kendilerini toparlamasına yönelik tüm destekler, tüm yatırımlarda yeşil ekonomiye, işte döngüsel ekonomiye katkı, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı gibi hususlar, kriterler dikkate alınarak bu finansal kaynaklar harcanıyor. Bu anlamda birinci zorunluluk, yani sürdürülebilirliği şirketin yan fonksiyonlarından biri olmaktan çıkarıp artık tüm kurguyu sürdürülebilir bir yapıda gerçekleştirme ihtiyacının birinci nedeni bu şirket değerlemenizin bundan sonra buna bağlı olacak olması, yatırım ve finansmanlara erişmede temel kriterlerden biri haline gelecek olması. İkincisi, zaten COVID ile birlikte işte bu özellikle tedarik zincirinin sürdürülebilirliği ve dayanıklılığın ne kadar önemli olduğunu gördük. Sürdürülebilir olmayan iş modelleri zaten artık şirketlere, işletmelere kâr anlamında, yani o hissedarın kârını bile siz birinci hedefe koyduğunuzda yine de sürdürülebilir olmak zorundasınız. Mesela Illy, bir İtalyan, hepimizin bildiği kahve markası. Dünyanın dört bir yanında kafeleri var. Buralarda gidip çok güzel kahvenizi içebiliyorsunuz, kahve alabiliyorsunuz. Şimdi Illy, iklim değişikliğinin etkileri dolayısıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle kahve rekoltesinin, yani üretilen kahvenin her yıl değişmesi nedeniyle kahve fiyatının dalgalanmasından çok ciddi etkilenmeye başladı. İşte bir sene kahve fiyatları, kahve üretimi çok olunca düşüyor. Ertesi yıl iklim değişikliği nedeniyle, küresel ısınma nedeniyle diyeyim, pardon, kahve üretimi azaldığında kahve fiyatları dünya piyasasında yükselince bunu tüketicisine olduğu gibi yansıtamıyor. Çünkü her ne kadar kahveye düşkün olsak da, kahve kültürü hayatımızın bir parçası olsa da bir işte fincan kahveye ödeyeceğimiz, ödemeyi kabul edebileceğimiz tüketici olarak bir değer var. Onun üzerine satıcılar da çıkamıyorlar. Dolayısıyla ili ne yaptı? Güney Amerika'da kahve tarlaları satın aldı ve kahve üretme sürecini de kontrol etmeye başladı. Yani bu sürdürülebilirlik konusundaki kaygılar, sıkıntılar o kadar işlerimizi etkilemeye başladı ki artık her şeyi, o tedarik zinciriyle ilgili her şeyi kontrol etme ihtiyacı gündeme geldi. Bu da işletmelerimizin iş modelleri anlamında ciddi bir mesaj veriyor. Yine işte mesela Zara'nın Hindistan'da, Pakistan'da, Bangladeş'te üretim yaptırdığını biliyoruz. Bunlardan birinde yaşanan bir patlamayla Bangladeş'te Rana Plaza'da 1135 işçi hayatını kaybediyor. Oradaki işte olumsuz çalışma koşulları nedeniyle. Bu iki açıdan çok dezavantajlı bir şey. Artık dünyanın çok küçük olduğu, bir fotoğraf çekip anında tüm dünyaya her şeyi paylaşabildiğiniz bir zamanda yaşıyoruz. Bilginin çok hızlı yayıldığı. Hem etik anlamda sizin o üretim süreçlerinizde çalışan işçilerin çalıştığı koşullar tüketici açısından önem kazanıyor. Hem de böyle bir olay olduğunda sizin tabii ki siparişleriniz de sekteye uğruyor. Dolayısıyla artık şuna gidiyoruz hep birlikte. Üretim maliyetlerinin daha ucuza üretildiği yerde üretilmesi değil ama hani firmalar artık bunu çok daha deklare ederek, evet yani hani siz bu ürünü daha pahalıya alıyorsunuz ama biz bu ürünün üretim süreçlerinde işte insan emeğine saygı duyduk, daha insani koşullarda çalıştılar, emeklerinin karşılığını aldılar ve siz bunu, böyle bir ürünü satın alıyorsunuz veya biz çevreye duyarlı süreçlerle ürettik. Yani sürdürülebilir ürünler artık tüketici tarafından daha çok talep ediliyor ve bu çok ciddi bir piyasa, rakamsal olarak da çok ciddi bir 12 trilyon dolarlık bir piyasa, sürdürülebilir ürün piyasası. Yine tüketici nezdinde marka ve kurum imajı açısından çok önemli. Yetenekleri kendinize çekmek, çalışan memnuniyeti açısından çok önemli. Çünkü artık yeni nesil özellikle yeni bir işe girerken sadece alacağı maaşı değil, o çalışma, yani o firmanın bu tür ilkelere ne kadar bağlı hareket ettiğine de dikkate alıyor. Yani uzun lafın kısası, artık sürdürülebilirlik toplumsal yaşamın ve firmaların iş modellerinin de tam kalbine yerleşiyor. Böyle olmak zorunda, çünkü aksi takdirde zaten istediğiniz kadar kâr edemiyorsunuz. Hem üretim maliyetlerinizi düşürmek, hem tüketici tarafından daha çok tercih edilmek, en iyi iş gücünü kendinize çekebilmek, finansmana erişmek, firma değerlemenizi artırmak için sürdürülebilirlik olmazsa olmaz. Bu da toplum 5.0'ın en önemli, bence, unsurlarından biri. Çok kısaca, şimdi bir sonraki slayta geçebilirsiniz Ziya Bey. Ziya Bey.
Bu slayt mı acaba?
5, pardon size gönderdiğimde yoktu. Sonradan ekledim o slaytı. Tamam, okay. O zaman çok kısaca şeyden bahsedeyim. Toplum 5.0 ekonomisinin temelleri olarak adlandırdığımız bizim bir tablomuz var. Buna enstitümüzün web sitesinden erişmeniz mümkün. www.society5.org adresinden. Biz burada özellikle KOBİ'lerimizin dijital dönüşümde kendilerine bir yol haritası belirlerken değerlendirmeye almaları gereken ilkeleri özetlemeye çalıştık. Bunlardan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Birincisi veri odaklı büyüme. Hepimiz artık biliyoruz, veri en önemli temel ekonomik değer, daha doğrusu ekonomik değer yaratmanın temel araçlarından bir tanesi. Elimizdeki veriye bakarak ürettiğimiz mal veya hizmeti nasıl daha iyileştirebiliriz? Bütün bu bahsettiğimiz sorunlara çözüm geliştirmek, sürdürülebilirliğe, döngüsel ekonomiye katkıda bulunabilmek için neler yapabilirizse veriden yararlanarak cevap bulmak artık çok daha mümkün hale geldi. Değer odaklı dijital dönüşümü konuştuk. İnsan sermayesi, şimdi toplum 5.0'a uyumlu olabilmek, hazır olabilmek, tüm bu teknolojilerin sunduğu avantajları değerlendirip riskleri bertaraf edebilmek için bireysel, firma bazında, toplumsal bazda, ulusal ve uluslararası ilişkiler işbirliği bazında yapılması gereken şeyler var. Bunların temelinde eğitim yatıyor. Yeni dönemin gerektirdiği yetkinliklerin kazandırılması çok önemli. Hem eğitim sisteminde hem de daha sonra iş hayatının içerisinde yaşam boyu eğitim yöntemleriyle sürekli olarak yetkinliklerimizi, yetenek setimizi geliştirmemiz gerekiyor. Sosyal sorumluluktan bahsettik. Artık kurumsal sosyal sorumluluk kavramı değişiyor, dönüşüyor. Bu kavramın yerine daha çok kurumsal sürdürülebilirlik kavramını kullanmaya başlayacağız ve dediğim gibi sürdürülebilirlik artık firmaların yürüttüğü bir projeler bütün olmaktan çıkıp, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri olmaktan çıkıp her türlü fonksiyonun kalbine yerleşen bir kavram olacak. Yine buna paralel olarak da organizasyonel yapının, şirketler bazında söylüyorum, ve kurum kültürünün, liderlik kavramının hepsinin dönüştüğünü, dönüşeceğini, dönüşmesi gerektiğini görüyoruz. Hepimizin de tüm bu hazırlıkları yapmamız gerekiyor. Ziya Bey, son slaytı da son olarak paylaşabilirseniz size zahmet olacak.
Evet, YouTube'dan bakıyorsanız YouTube'dan bir 5-10 saniye gecikmeli geliyor.
Öyle mi? Tamam, ben YouTube'dan takip ediyorum.
Evet, normal browser'ı açarsanız kendi sunumunuzu kapatıp browser'da canlı olarak paylaştığım ekranı görebilirsiniz.
Çok teşekkür ederim. Buradan da iletişim bilgilerimize erişebilirsiniz. Paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum.
Evet.
Benim sunumum bu kadar. Şimdi isterseniz sohbetimize soru cevaplarla geçebiliriz.
Çok teşekkür ederiz. Yani ben biraz böyle teknik bir aksaklık oldu. O yüzden dinleyen dostlarımızdan ben özür dileyim. Sizden biraz önde gittim. Siz anlattıkça heyecanlandım. Bir sonraki slayta geçtim. Dolayısıyla biraz senkronizasyon sorunu oldu. Geçen hafta aslında bu yaptığımız en son sunumunuzun son bölümdeki konulara çok derinlemesine değindik Fulya Hanım'la birlikte. Onun da çok çok selamı var. Fulya Hanım da iletmiş olalım. Ben şeyi merak ediyorum. Geçen hafta derinlemesine Z kuşağını ve gelecek nesilleri konuştuk. Toplum 5.0'da bu Z kuşağı, alfa kuşağı, bu yeni nesil, onları nasıl görüyorsunuz, nasıl konumlandırıyorsunuz? Biraz kısaca oradan bahsedebilir misiniz?
Tabii ki. Yani artık geleceğimiz onlar. Benim de 7 yaşında bir oğlum var ve hayata bakışları gerçekten çok farklı bir nesil geliyor. Bunu ben çok memnuniyetle karşılıyorum. Bizim yaptıklarımızdan çok daha güzellerini başaracaklar. Sadece bizim sorumluluğumuz işte elimizden geldiğince onlara daha iyi imkanlar sunup önlerini açabilmek. Çünkü çok daha yeteneklerle donanmış bir şekilde geliyorlar. Bu şekilde özetleyebilirim. Evet, Fulya Hanım benim de Toplum 5.0 programında konuğum oldu. Onunla konuşmak çok güzeldi. Özellikle bu konudaki çalışmaları çok kıymetli. Onların algısı çok tabii önemli ve bu algıya hitap edecek şekilde kurguyu yapmak gerekiyor. Toplum 5.0 vizyonunun Z kuşağına çok hitap ettiğini düşünüyorum. Çünkü tam onların işte dünya görüşüyle, beklentileriyle birebir örtüşen, işte kapsayıcılık, daha adil bir sistem beklentisi, Toplum 5.0'da gündemimizde olan teknolojiler, mesela çok daha iyi, kaliteli bir eğitimin çok daha geniş kitlelere eriştirilmesine imkan sağlıyor. Daha kaliteli sağlık hizmetlerinin daha yaygın kesimlere ulaştırılmasını, daha erişilebilir fiyatlarla, daha düşük maliyetlerle ulaştırılmasına mümkün kılıyor. Bu anlamda biz Toplum 5.0 teknolojilerini gerektiği gibi değerlendirebilirsek, bu farkındalıkla, süreç yönetimi anlayışıyla kaynaklarımızı efektif bir şekilde kullanarak değerlendirirsek, aslında tam da Z kuşağının beklentilerine, onların hayat görüşlerine ve onların hayatta başarmak istediklerine güzel bir zemin sunacak, imkan verecek bir fırsat sunmuş oluruz onlara da. Dolayısıyla bunu onların da kucaklayacağını düşünüyorum.
Süper. Teşekkür ederiz. Bir de sunumunuzda da bahsettiniz bu iklim değişikliğiyle alakalı gelecekte yaşanabilecek durumlar ve bu durumlara karşı alınacak önlemler. Bu büyük sıfırlamayı biraz inceleyince, araştırınca arka tarafında New Green Deal diye yeni yeşil anlaşma mı demek lazım
Evet,
Türkçesi
yeşil
bilmiyorum.
mutabakat. Evet.
Mütabakat diye bir konu var. Orayı da ben merak ediyorum. Sizin o taraftaki düşünceniz, yorumunuz ne olur? Toplum 5.0 ve bu bir araya geldiğinde nasıl bir tablo çıkar ortaya?
Şimdi Ziya Bey ilk bir ara değinmeye çalıştım ama tabii çok hani kısaca bahsettim. Şimdi bütün bu kurgu değişiyor. Çok acilen önemli adımlar atmamız gerekiyor. İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele, küresel ısınmanın belli bir bantta tutulabilmesi, hani daha da fazla artmasının önlenmesi. Yani hem bu verilen zararı minimize etmek hem de daha da durumun kötüleşmesini engellemek açısından ve farkındasınızdır. Zaten en çok konuşulan artık uluslararası tüm platformlarda tamamen yeşil ekonomi, döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik. Yani başka bir şey konuşmuyoruz tabiri caizse. Çok böyle koordineli olmaya çalışan, uluslararası işbirliği bazında yapılmaya çalışan, çalışılan projeler var, çalışmalar var. Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatı da bunlardan bir tanesi ve Türkiye'nin Gümrük Birliği çerçevesinde çok ciddi ticari ilişkileri olduğu, ticaretimizin yarısını Avrupa Birliği ile gerçekleştiriyoruz. Dikkate alındığında bu yeşil mutabakatın ticari ilişkilerimiz anlamında da ciddi yansımaları olacak. Şimdi bu anlamda da bahsettiğimiz hususları ülkemiz firmalarının, KOBİ'lerinin, tüm işte sanayi firmalarının dikkate alarak gerekli hazırlıkları bir an önce yapması, bu yeşil mutabakatla ilgili adımlar atıldığında, Türkiye ile de ilgili bu konuda gerekli çalışmalar başlatıldığında sıkıntı yaşanmasının önüne geçecektir. Şimdi bundan sonra hani kurumsal sürdürülebilirlik raporları giderek önem kazanıyor. Bu kurumsal sürdürülebilirlik raporları bugüne kadar daha çok işte çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğine odaklanıyordu ama bundan sonra bizim enstitü olarak da yakından takip ettiğimiz ve katkıda bulunduğumuz çalışmalarla sosyal etki konusu da artık dikkate alınacak. Bunu da hesaplamaya yönelik çalışmalar var. Yani biz bunu nasıl ölçülebilir hale getirebiliriz? Ve tüm işte yatırım ve finansman kararlarının bunlara göre bundan sonra değerlendirilmesi söz konusu. İşe bakışta triple bottom line diye bir kavram var. Yani profit, people and planet. Bundan sonra firmaların performansları sadece finansal kar anlamında değil, çevreye hani etkileri ve yarattıkları sosyal etkiyle ölçülecek. Bu anlamda bu büyük sıfırlamayla birlikte yeşil mutabakat anlamında bunu söyleyebilirim. Yani sürdürülebilirlik, özellikle çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği başta olmak üzere artı sosyal fayda kurumların her türlü performanslarının değerlendirilmesinde öne çıkacak ve firma değerlemelerinde ve finansal yatırımlarda, finansman almada tamamen bu metrikler üzerinden değerlendirme yapılacak. Bu anlamda tüm işletmelerin bu gelişmeleri yakından takip edip bu alandaki çalışmalarının ölçülebilirliğini değerlendirmek veya bunları ölçülebilir hale getirmek, bu alandaki performanslarını iyileştirmeye çalışmaları çok büyük önem arz ediyor. Çünkü bu konu bundan sonra talep ediliyor olacak tüm işletmeler için zorunlu hale gelecek.
Evet, iş dünyasındaki başarı KPI'leri baştan sona değişiyor. Yeni KPI'ler ekleniyor. İşte iklim değişikliği ve yeşili olan duyarlılık ve odaklılık daha da ön planda olacak diyoruz. Peki böyle bir dönüşüm olurken bir de şöyle bir söyleme rastladım. Eminim burada bizi izleyen birçok dostumuz da bu Dünya Ekonomik Forum'un çıktılarından biri olan hatta ilk maddesiydi galiba. Hiçbir şeye sahip olmayacaksınız ama çok mutlu olacaksınız. Ne istiyorsanız kiralayabileceksiniz. 2030 yıllarında deniyor. Şimdi bu az önce bahsettiğimiz o iş dünyasının KPI'lerini yanına koyunca, toplum 5.0'ı, Z kuşağını koyunca nasıl bir tablo çıkartıyor ortaya?
Çok çok önemli bir trend. Dediğiniz gibi artık özellikle Z kuşağı ile birlikte, ama bizler de buna uyum sağlıyoruz diye düşünüyorum Ziya Bey. Artık bir şeye sahip olmak yerine o deneyimi satın almak önem kazanıyor insanlar için. Yani artık işte bir evim olsun, arabam olsun. Hatta bununla ilgili sosyal medyada çok hoşuma giden bir paylaşım vardı. İşte eskiden Amerikan rüyası şeydi, işte önce bir evim olsun, işte arabam olsun, sonra bir işte yatım olsun, bir sosyal kulübe, hani dışarıya kapalı bir sosyal kulübe üye olayım gibi. Şimdi artık bunlar önemini yitiriyor. İnsanlar daha çok işte dünyayı göreyim, daha çok şey deneyimleyeyim, farklı ülkelerde daha çok insanla tanışayım. Yani hayat dediğimiz şey zaten anlamlı, böyle bizi heyecanlandıran anların bir bütünü ise daha çok bunları yaşayabilmek önemli. Yani hani işte sırf bir ev sahibi olacağım diye çalışmak, deli gibi çalışmak yerine daha az paraya sahip olayım, ama Airbnb'den zaten dünyanın her yerinde işte ev kiralayıp orayı görebilirim, deneyimleyebilirim. Hayata bakış, hayattan beklentiler değişiyor ve bence çok daha sürdürülebilir bir şekilde değişiyor. Çok daha makul, mantıklı bir şekilde değişiyor. İşte araba sahip olmak yerine bir dönem Amerika'da vardı. Şimdi yeniden belki gündeme gelir. Şehrin işte belli merkezlerinde arabalar var. Hani bu böyle bisiklet kiralamak gibi, bisikleti bir yerden kiraladınız, sonra ihtiyacınızın bittiği yerde bırakıyorsunuz. Sonra hani teslim etmiş oluyorsunuz aslında. Bu sistem arabalarda da vardı. Yani hem emisyonu azaltmak için çok güzel bir çözüm olabilir. İhtiyacımız yok gerçekten deli gibi araba kullanmaya. Ben İstanbul'da araba kullanıyordum, Londra'da kullanmıyorum. Hiç de ihtiyacımın olmadığını fark ettim. O trafiğe girmeye
Evet.
gerek yok. Toplu taşımı kullanarak gayet rahat bir şekilde hayatımızı da idame ettirmek mümkün. Bu güzel bir bakış açısı değişikliği diye düşünüyorum. Benim de görüşüm giderek o yönde değişiyor açıkçası.
Evet, yani şeyde Türkiye'de çok yaygınlaşmaya başladı bu paylaşımlı araç uygulamaları. Onların hatta scooter uygulamaları da var, böyle farklı farklı. Ve şimdi başka bir soru benim aklımda kalmıştı. Madem herkes gelecekte sahip olmak yerine kiralamayı tercih edecek ve kiraladıklarıyla mutlu olacak, demek ki bir kiralama modeli varsa bir de kiralayan var. Kim kiralayacak bunları?
Kiraya verecek anlamında mı, kim kiraya
Evet.
verecek? Bu aslında yani çok da profitable bir iş modeli. Yani hani girişimciler bu trendi izleyerek kendilerine çok da karlı işler kurgulayabilirler. Yani bunu zaten, bu gidişat belliyken buna göre kurgulamak lazım. Şimdi otomobil firmaları buna yönelik çözümler geliştirmeye çalışıyor. Çünkü herkes hani böyle bir talepte bu yönde bir değişim olacağının farkında. Dolayısıyla yani aslında trendi ve verileri değerlendirerek nerede neye ihtiyaç olduğunu saptayarak çok karlı bir iş modeli kurgulamak mümkün. Talep çünkü bu yönde olacak.
Evet. Peki şimdi sorular da geliyor. Dostlarımızın sorularına da zaman ayıralım. Biraz vaktimiz varsa şayet.
Tabii ki.
Mustafa Bey sormuş. Toplum 5.0'da hangi sektörler olumlu, hangileri olumsuz etkilenecek? Kendi mesleğimle ilgili sormak istiyorum. Bankacılık mesleğimdeyim. Nasıl bir gelecek bekliyor olacak beni? Sizin öngörünüz nedir demiş.
Şimdi toplum 5.0'ın da yaşanan dönüşümden toplumun tüm kesimleri ve tüm meslek dalları etkileniyor, etkilenecek. İşte hep işlerimizin geleceğini düşünmemiz, geleceğin mesleklerini düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Bu anlamda farkındalık, mevcut trendleri takip etmek, kendi işimizle ilgili dünyada neler oluyor, en son gelişmeler nelerdir, bu gidişat nereye gidiyoryu sorusunu kendimize sormamız, üzerinde düşünmemiz ve buna göre bazı adımlar atmamız çok önemli. Çünkü korku senaryosu olarak değil, çünkü insanlar korkutucu şeyler duymaktan hoşlanmıyorlar. İşte yani robotlar gelecek, ellerimizden işlerimizi alacak ve biz işsiz kalacağız değil. Zaten toplum 5.0 vizyonu da bunu söylemiyor ama şunu bilmekte fayda var. Yapay zekanın derin öğrenmeyle birleştiği günümüzde çok farklı bir noktaya gidiyoruz istihdam anlamında. Sadece mavi yakalı işleri değil, beyaz yakalı işleri de tırnak içerisinde tehdit eden bir gelişme söz konusu olabilecek. Şimdi dijital işçilerle birlikte beyaz yakalı robotlar da hayatımıza girecek ve buna ek olarak bir de tele göçmenler olacak. Yani Türkiye'deki bir iş için başka ülkeden gerekli yetkinliklere sahip bir insan da bu hizmeti sağlayabiliyor olacak. Dolayısıyla yani mesela bankacılık anlamında tamamen pek çok sürecin işte otomasyona dönmesiyle insan kaynağına olan ihtiyacın nasıl değiştiğine dikkate almak lazım. Ama mutlaka bir taraftan bazı hizmetlere duyulan ihtiyaçlar azalırken yeni bir takım hizmetler, yeni bir takım ürünler her sektörde gündeme geliyor. Bankacılıkta da bu öyle olacak. İşte onu takip edip ve ona göre kendi yetenek setini şimdiden geliştirip hareket etmekte fayda var. Hani çok spesifik örnekler veremedim ama benim takip ettiğim bir çalışma mesela muhasebe sektörüyle ilgiliydi. Bu yapay zeka işte birkaç muhasebecinin 3 günde yaptığı hesaplamayı 3 saatte yapıyor olacak. Şimdi o zaman o kadar muhasebeciye ihtiyaç olmayacak ama dijital ortamda sunulan yeni hizmetler söz konusu olacak ve burada gene dönüp insana ihtiyaç olacak, yani danışmaya ihtiyaç olacak. Dolayısıyla bunları takip etmek ve dediğim gibi o gidişata göre yetenek setini geliştirip son teknolojiyi kullanmak için benim hangi yetkinliklere ihtiyacım olacak sorusunu sorarak kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde tek bir sektör için söyleyemem, bütün sektörlerde olumsuz olarak etkilenebilen insanlar olacak. Yani bu hazırlığı yapmayan herkesin bu süreçten olumsuz olarak etkilenme ihtimali var. Ama farkındalıkla ve hazırlıkla tam tersi çok daha iyi bir noktaya erişebiliriz hep birlikte.
Peki tam burada Mehmet Bey ya da Mehdi Bey sormuş Zoom üzerinden. Ülke olarak dijital dönüşümü tamamlamadan, Endüstri 4.0'ı daha bitirmeden toplum 5.0'a başlamak ve başarıya ulaşmak mümkün mü sizce demiş Türkiye özelinde?
Şimdi şöyle cevap verebilirim. Aslında Endüstri 4.0 ile toplum 5.0'ı farklı olarak algılamamak gerektiğini düşünüyorum. Sadece mevcutta hali hazırda yürütülen Endüstri 4.0 ile ilgili çalışmalara daha bütünsel bir yaklaşım getirmek. Hani firma özelinde yürütülen dijital dönüşüm yaklaşımına. Bunu biraz önce de paylaştığım gibi sadece belli bir işte teknolojik çözümü satın alıp firma bünyesine kazandırılması ve bunun sadece böyle IT departmanının ilgilendiği bir konu olmaktan çıkarılıp tüm firmanın bir araya toplanıp işte bizim dijital dönüşümden yararlanmak için nelere ihtiyacımız var? Ürün ve hizmet kalitemizi nasıl artırabiliriz? Nasıl yeni hizmetler sunabiliriz? Nasıl geliştirebiliriz sunduğumuz ürünleri? Bütün bunları böyle bir birlikte tartışıp hangi çözümün firmanın ihtiyacına daha iyi cevap verdiğini birlikte tespit edip insanı odağa koyan değer odaklı bir yaklaşımla kurum kültüründeki değişimi de buna uyarlarsak zaten toplum 5.0'ın vizyonuna da cevap vermiş olacağız. Yani bu ikisi birbirinden farklı çabalar olmak zorunda değil. Birini bitirip diğerine başlamak, birini tamamladıktan sonra diğerine geçebileceğimiz bir aşama değil aslında toplum 5.0. Onu tamamlayan, eksiklerini gideren bir yaklaşım. Dolayısıyla hani sorunuza cevap olduğumu bilmiyorum ama firma bazında böyle bir daha kapsamlı bir yaklaşım zaten toplum 5.0 ihtiyacına cevap verecektir. Ülke bazında da sanayi, üniversite işbirliğinin geliştirilmesi, daha çok işte bilim insanlarıyla toplumun bir araya getirilmesi, toplumsal ihtiyaçlara cevap verecek inovasyonların önünün açılması ve bunlara daha çok finansal destek sağlanması da zaten toplum 5.0 vizyonuna cevap veren bir yaklaşım olacaktır.
Okey. Teşekkürler cevap için. Bir de bir soru belki bir önceki konuştuğumuz konuya parmak basıyor. Ahmet Bey sormuş. Ahmet Cezim Gülbüt hocamız. Paranız olursa her şeyi kiralamak mümkün olacak. Özetle yaşamak için devamlı bir şeylere ödeme yapmak durumunda kalacağız. Ama ödeme gücünüz yoksa ne olacak demiş. Şimdi bunun da galiba gelecekle alakalı böyle bir çözüm önerisi gibi adımları da atılmaya başladı. Evrensel bir ödemeden bahsediliyor. Tam konuya hakim değilim ama
evrensel
siz hakimseniz.
Temel gelir.
Evet.
Şimdi evrensel temel gelir uygulaması bazı Kuzey Avrupa ülkelerinde denendi. Şimdi evrensel temel gelir uygulaması işte hani asgari ücret gibi değil ama sizin asgari yaşam ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir gelirin devlet tarafından size her koşulda verilmesi, yani çalışabiliyorsanız veya çalışamıyorsanız. Bu şöyle toplum 5.0 açısından çok anlamlı ve çok önemli bir husus. İşte bahsettik, bu yeni teknolojilerin hayatımıza girmesiyle birlikte pek çok yeni iş dalı doğacak ve bazı meslekler ortadan kalkacak. O süreç içerisinde beyaz yakalıların da mavi yakalıların da işlerini kaybedebileceği durumlar olacak. Yani bu süreçten olumsuz etkilenen, işlerini kaybeden insanlara siz belli bir süre yeni yetkinlikler kazandırmak için eğitimler vermeniz gerekiyor ve onlara yeni istihdam alanları yaratmanız gerekiyor devletler olarak, toplumlar olarak. Bunu yaparken de tabii ki bu insanların hayatlarını idame ettirmeleri gerekiyor ve buna destek olmak gerekiyor. Bu anlamda evrensel temel gelir uygulaması çok önemli. Bundan da çok hani olumlu sonuçlar alınmış. İngiltere'de çok mesela ilginç bir son dönemde denenen, sosyal bir hani deney olarak denenen bir husus var. İngiltere'de hani gelenler bilir. Çok fazla sokakta evsiz insan vardır. Yani böyle yerde yatan, işte hayatta kalmaya çalışan, sokakta hayatta kalmaya çalışan, bir şekilde evsiz kalmış insanlar vardır. Şimdi İngiltere hükümeti bu evsiz insanlara her ay belli bir para vermeye başladı. Ve bunu verdikçe aslında bu insanların işte küçük bir ev tuttuğunu, yavaş yavaş işte işe girdiğini, kendilerini çekip çevirmeye başladıklarını ve bir süre sonra da buna artık ihtiyaç duymadıkları görünmüş. Ve yani şu anda İngiltere hükümetinin çok ciddi bir şekilde hani denedikleri ve denemenin olumlu sonuçlarını aldıktan sonra da devam ettirmeye karar verdikleri bir husus. Bu tabii hani çok farklı bir örnek ama evrensel temel gelir uygulamasını deneyen yerler tabii toplum 5.0 koşullarında denemediler. Onları ön bir deneme olarak yaptılar ama buna ihtiyaç olacak. Bu da önemli bir çözüm. Evet, o kesime yani İşte her şey kiralanmaya başladığında belki maliyetleri tabii ki daha düşecek ve erişilebilir olacak. Ama bunu bile karşılayamayan insanlara evrensel temel gelir yardımıyla gerektiği süre boyunca destek olmak gereği gündeme gelecek toplum 5.0'da. Bunu da yapabilecek kaynak yaratmak gerekiyor şimdiden. Çünkü bu da bir önemli bir kaynak kalemi olarak ihtiyaç.
O kaynağın da çözümünü bulmuş gibiyiz. Para basıyoruz. Karşılıksız da olsa trilyonlarca dolar. Anlık olarak belki bir çözüm oluyor ama bizi nasıl bir geleceğe götürüyor? Ekonomik olarak nasıl bir etkisi olacak? Onu da belki birlikte yaşayıp göreceğiz.
Şimdi o kaynağı toplumlar en sağlıklı olarak fikri mülkiyet haklarına konu inovasyonlar yaparak geliştiriyorlar. Fikri mülkiyet hakları çok ciddi bir ekonomik kaynak yaratıyor ve bundan yaratılan geliri işte bu evrensel temel gelir gibi mekanizmalarla ihtiyaç duyan kesimlere dağıtmak mümkün oluyor. Yine Batı toplumlarında biliyorsunuzdur zaten vergi, hani sosyal devlet anlayışı eşittir. İyi kazancı olandan o kazanca göre bir vergi almak gelirinin neredeyse yarısını tak diye kesiyor kaynağında. İhtiyaç duyan kesimlere dağıtıyor ve böylece aslında çok daha adil, çok daha herkesin mutlu olduğu bir sisteme geçiliyor. Çünkü şunu aslında toplumlar yavaş yavaş insanoğlu daha doğrusu fark etmeye başladı. Yani hepimiz böyle bir bütünün parçasıyız, birlikte yaşıyoruz. Yani aman hani ben çok zenginim, başkasından bana ne diyebileceğimiz bir dünya söz konusu değil. Çünkü o artık çok çok fakirliğin ucunda yaşayan, başka çaresi olmayan insan hırsızlığa yönelebilir, suç işleyebilir ve siz o hırsızlığın veya suçun kurbanı da olabilirsiniz. Dolayısıyla öyle bir kendimi öne çıkaran bir şey yerine artık herkesi gözeten bir yaklaşımla bakmak gerekiyor. Toplum 5.0 biraz daha bu farkındalığın hem insanların beklentisi, işte Z kuşağı başta olmak üzere ama bizler de o yaratılan refahın, gelirin eşit dağılmaması, adil dağılmamasından kaynaklanan hoşnutsuzluk herkeste giderek artan bir şekilde var. Yani zenginin çok zengin olduğu ve fakirin çok daha fakir olduğu, giderek kutuplaşan bir toplum kimseyi mutlu edebilecek bir çözüm değil. Dolayısıyla bunun farkındalığıyla artık kimilerince samimiyeti sorgulansa da hani işte Amerika'daki büyük firmaların CEO'larının bile birbirlerine mektup yazıp evet biz bu kapitalizmi yeniden değerlendirmeliyiz. Yani tamam kar olgusundan vazgeçmek değil ama o karı elde ederken sosyal fayda yaratma ihtiyacını gündeme gelmesini ben anlamlı buluyorum. Çünkü başka türlüsü gerçekten herkesi memnun edecek bir çözüm olmayacak.
Evet, kesinlikle. Bütün bu konuştuğumuz konulara istinaden Bektaş Bey de demiş ki acaba bu gelişmeler olurken büyük göçlere neden olacak mı? Sınırlar ortadan kalkacak mı? Çünkü artık teknolojiyle bilginin ve bir değişikliğin, bir güncellemenin çok hızlı yayıldığı bir dünyadayız. Bu sınırların da kalkmasıyla birlikte yaşam şartları, imkanlar, olanaklar, fırsatlar nerelerde daha çoksa buralara göç olma ihtimali de var aslında. Yani siz nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz burayı?
Evet, Bektaş Bey'in sorusu çok güzel ve haklı bir soru. Zaten nüfusun artık bundan sonra hareketliliğinin çok daha artacağı yapılan çalışmalarla da ortaya konmuş durumda. Ancak sınırlar ortadan kalkmıyor. Maalesef sınırlar artıyor. Çünkü bu COVID pandemisinin başlamasından da önce gündeme gelen bir konuydu. Hani küreselleşmenin yarattığı refahın işte adil bir şekilde paylaşılmamasından duyulan hoşnutsuzlukla mesela uluslararası ticaretin günah keçisi ilan edilmesi ve ticarette getirilen korumacı önlemleri gördük. Ardından bazı sınırların yükseltildiğini gördük. Yani getirilen vize vesaire uygulamalarıyla. Şimdi mesela bir aşı vizesi gündemde. İşte şu aşıyı olmuş olanlar vize alıp bu ülkeye girebilir. Bu aşıyı olmamış olanlar girmeyebilir gibi. Bunu da göreceğiz. Avrupa Birliği'nin geçtiğimiz günlerde böyle bir uygulamayı kabul ettiğine dair bir haber de var. Yani küreselleşmeyle insanın malların ve hizmetlerin dolaşımı çok böyle sınırsız bir hale gelmişti. Ama şimdi biraz küreselleşmenin yavaşlatılması, yönetilmesi gibi bir sürece de girdiğimiz söylenebilir. Bir taraftan işte bu telemigrant kavramı gündeme geliyor. Yani işte ben Londra'dan şu anda konuşuyorum sizinle ve belki ben Londra'da oturup işte Amerika'daki bir firma için çalışabilirim veya Hindistan'daki bir insan İngiltere'deki bir firma için çalışabiliyor. Siz Türkiye'de yazılımcıya ihtiyacınız olduğunda Belarus'tan ulaşıp bir yazılımcıyı istihdam edebiliyorsunuz. Bir taraftan artık fiziksel olarak göç etmeden başka bir ülkedeki firma için çalışma imkanı gündemde. Ama fiziksel olarak hareketliliği maalesef kısıtlama anlamında sınırların arttığını ve artacağını görüyoruz. Çünkü bu iklim değişikliğinin olumsuz etkileri başta olmak üzere ekonomik sorunlar, ekonomik çalkantılar gündeme gelebilecek. Bununla birlikte insanlar göç etme konusunda daha çok istekli olacaklar, daha iyi yaşam koşullarının olduğu yerlere. Ama o daha iyi yaşam koşullarının olduğu ülkeler artık daha fazla insan istemiyor olabilecekler ve bu anlamda da sınırların arttığını görebileceğiz kalkmak yerine.
Evet, seyahat azalacak, belki göçler eskisi kadar hızlı olmayacak ama iş gücü göçleri başladı bile. Şu
Hı.
anda ülkemizden ve dünyanın dört bir tarafından insanlar kendi sınırları dışındaki firmalarla, işletmelerle çalışıyor.
Hı.
Freelance çalışıyor, kurumsal çalışıyor. Çünkü artık işte home office, uzaktan çalışma metodolojisini de öğrendi. Çalışanlar da
Evet.
öğrendi, işverenler de öğrendi. Muhtemelen gelecekte bu çok daha yaygın olacak. Yani
Hı
belki
hı.
bir şirketin, küçük bir şirketin bile, tabii ki büyüklerin halihazırda öyle,
Hı
küçük bir
hı.
şirketin bile çalışanları işte dünyanın dört bir tarafına dağılmış, yayılmış olabiliyor olacak.
Evet. Bu
Peki.
telemigrant dediğim kavram tam da bu zaten, tele göçmenler dediğim kavram tam da
Evet.
olarak onu ifade ediyor.
Evet. Yasemin Hanım bir soru sormuş ama siz cevaplamıştınız. Belki o kaçırmış olabilir. Kiralanan
Kiralanan
ürün
ürün veya hizmetlerin
mü?
mülkiyetinin kime ait olacağı? Mülkiyetini kiralıyoruz. Mülkiyeti gene sahibine ait olacak. Yani bir kişi sahibi olacak. Mesela şimdi sanayide şöyle uygulamalar var. 3D printerlar, hani çok maliyetli işletmeler için. Ama siz bir işletme olarak bunu alıyorsunuz ve KOBİ'lere kiralıyorsunuz. KOBİ böylece bunu satın almanın maliyetine katlanmadan ödeyeceği daha düşük bir meblağla ihtiyacını karşılıyor. Siz de onu kiralayan olarak gelir elde etmiş oluyorsunuz. Yani bir kazan kazan modeli iş geliştiriliyor. Mülkiyeti satın alan kişiye ait olacak. Kiralayan sadece kullanım hakkına bir bedel ödeyerek kısa süreli kullanılabilecek.
Ya burada da aslında büyük global firmalar devreye giriyor. Bu kiralama modeliyle işini geliştiren ve büyüten firmaları, girişimleri, startupları, bu sermaye devleri diyelim, global şirketler ufak ufak satın alıyor. Büyüyünce büyük büyük olarak da satın alıyor falan. Günün sonunda aslında dünyada global olarak bir global sosyalizm de dedikleri şirket oligarşisi mi denebilir bilmiyorum. Artık ülkelerin değil de şirketlerin yönettiği, şirketlerin, toplulukların, şirket topluluklarının yönettiği bir dünya olacak gibi gözüküyor. Yani genel itibariyle de kiraladığımız şeylerin çok büyük bir oranı bu dünyayı yöneten şirketlere ait olacak ki şu anda bile öyle. Hepimiz bugün Google'da ya da işte Google'ın diğer birçok şirketinden bir ürün ya da hizmet alıyoruz. İşte ya da Facebook'tan ya da ileride Tesla'dan alıyor olacağız. Buralara bir ufak ufak kiralar ödemeye başladık. Bunların
Başladık.
sayısı arttığında belki o kiralayan kısmındaki en büyük kiracılar 3-5 tane şirket oluyor olacak gibi gözüküyor.
Evet, çok farklı bir noktaya gidiyoruz ve o belirttiğiniz şirketlerde artık devlet dışı aktörler olarak uluslararası ilişkilerde de farklı bir rol oynamaya başlıyorlar. Yani mesela Google'ın savunma konusundaki çalışmaları gerçekten mesela dehşet, yatırımları, ürettiği şeyler yani bütün firmalar için öyle dediğiniz gibi onlar çok büyüyerek farklı yapılar olarak gündemimize, hayatımıza giriyorlar. Bir tane bu
Evet.
konuda bir kitap okudum, sonra aslında paylaşmak isterim. Bu How Monopolies Suck and How We Can, işte şey, monopolilerin hayatımıza ele geçirmesinden, egemenliğinden nasıl kurtulabiliriz diye bir kitap okuyorum şimdi. Çok ilginç. Artık böyle şeyleri konuşmaya başlayacağız. Çünkü gerçekten hayatımız üzerindeki etkileri sıradan hani firmaların ekonomideki etkilerinin ötesine geçmeye başladı.
Evet, süper. Değinmediğim şimdi sorular var ama belki kaçırdı dostlarımız. Cevaplarını verdiğimiz sorular olabiliyor. O zaman şöyle sona doğru toparlayacak olursak ben kısaca Valorem Team'den de bahsetmek istiyorum izninizle. Biz ne yapıyoruz Valorem Team olarak? Aslında bugün konuştuğumuz konuyla o kadar çok örtüşüyor ki Valorem'de inşa ettiğimiz iş modeli. Yani ben şey diyorum böyle 5 yıl 10 yıl sonrasının işini inşa ediyoruz Valorem Team diye ama şimdi bunları da sizden duyunca bu gelecek de çok yaklaşıyor. Böyle 5-10 yıl sonra değil 1-2 yıl sonra tam göbeğinde olacağız gibi. Değer katan eğitimler Valorem Team iş modelinin bir sosyal sorumluluk projesi. Biz aslında kendimize, çevremize ve ülkemize değer katmaya odaklanmış bir takım inşa ediyoruz. Tam Toplum 5.0'ın vizyonuyla da aslında bu örtüşüyor buradaki söylemimiz. Amacımız ve bunu bir ticari bir platform üzerinde yapıyoruz ve tamamen kiralama modelli yazılım ürünlerine odaklanmış bir şekilde KOBİ'lerin, işletmelerin, firmaların dijital dönüşümlerine destek olup onların teknolojiyi, yazılımları, algoritmaları, yapay zekaları kullanarak işlerini bazen optimize edip maliyetlerini düşürmelerine, bazen karlılıklarını artırıp daha fazla müşterilere ulaşmalarına, bazen de onları risklerden korunmalarına yardımcı oluyoruz buradaki çözümlerle ve şunu yapıyoruz yani kişiler, topluluklar ya da şirketler gelecekte iki yol var diyoruz. Ya teknoloji zede olacaklar ya da teknoloji zade olacaklar. Biz de kurumlara ve kişilere teknoloji zade olma yolunda bir alternatif çözüm sunuyoruz. Onlara yardımcı oluyoruz. Yıllardır çalıştık, emek verdik, mental enerjimizde ter döktük. Diyoruz ki artık biraz da teknoloji bizim için çalışsın. Yazılımlar, algoritmalar, yapay zekalar çalışsın. Çünkü bu ürünleri bu firmalara kiraladığımızda sürekli onlar çalışıyor ve günün sonunda bir değer ortaya çıkıyor ve bu değer de kullanan ve bunu üretenler arasında gerçekten paylaştırılıyor. Yani yazılımların ve teknolojinin çalıştığı, insanların gelir elde ettiği bir dünyanın küçük bir iş modeli olarak burada bir adım attık ve hızla büyüyoruz bu tarafta Valorem Team olarak. Tabii bunun nedir, nasıl işliyor bu model diye merak ederse dostlarımız, o da apayrı bir hikayesi var. Hikayesini dinlemek isteyenler buradaki kare kodu cep telefonlarının kamerasıyla okuturlarsa ya da hemen videonun altındaki linklerden de ulaşabilirler buraya. Orada bir 25-30 dakikalık hikayemizi dinleyebilirler. Bu iş nedir, onlara firma olarak ya da girişimci olarak ne fayda sağlar, bir göz atabilirler. Değer katan eğitimlerin biz bu akşam 124 ya da 125 oldu artık sayamıyorum bölümünü yaptık ve birbirinden kıymetli hocaları, uzmanları, değerli konuşmacıları ağırladık burada. YouTube'da birkaç gün önce 7500'ü geçti abone sayımız ama bu bir yandan seviniyoruz, 7500 kötü bir rakam değil, bir yandan da üzülüyoruz. Neden? O kadar güzel içerikler var ki burada, o kadar harika eğitimler var ki, ya niye 7500 kişi? Ya niye bu 75 bin olmasın? Niye 700 bin olmasın? Daha fazla kişi olmasın? Hatta bu aşkla dedik ki YouTube'un açmış olduğu bir imkan vardı. Katıl butonu devreye girdi bu hafta bizim YouTube kanalımızda. Kanalımıza abone olurken bir yandan da kanalımıza katıl butonu üzerinden belli bir abonelik modeliyle kanalımızın abonesi değil de nesi diyelim, aboneliği o oluyor, bu yeni bir şey oldu, modeli oldu,
paydaşı.
Belki paydaşı olabilirsiniz. Burada da paydaş olarak da aylık abonelik modeliyle belli tutarlarda kanala destek olabiliyorsunuz burada. YouTube'da bunun önemli bir kısmını bu kanal sahipleriyle paylaşıyor. Biz de burada oluşan tutarı, burada oluşan değeri bu değer katan eğitimlerde birlikte oluşturduğumuz bu kıymetli içerikleri daha fazla insana ulaştırmak için gayret ediyor, sarf ediyor ve kullanıyor olacağız. O yüzden bizim için önemli. Buradan katıl butonuna da tıklayarak burada bizimle böyle katkıda bulunursanız orada oluşacak değerle tamamen organik oldu şimdiye kadar buradaki büyüme ama biraz daha oradaki bütçeyle, biraz daha marketing, pazarlama çalışmalarıyla sesimizi daha fazla insana ulaştırabiliriz diyoruz. O yüzden katkılarınız bizim için önemli diyelim. Oradan bize dahil olabilirsiniz, kanalımıza abone olabilirsiniz, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bütün bu yayınlar sadece YouTube'da değil, aynı zamanda podcast'te de çeviriyoruz. Kulağınıza takıyorsunuz, spor yaparken, gezerken, metroda, otobüste sürekli bu değer katan eğitimleri podcast kanallarımızdan da rahatlıkla dinleyebilirsiniz diyelim. Şöyle kapatayım ben. Son kapanışı yapmadan önce tekrar çok teşekkür ederiz Tuğba Hanım. Böyle çok keyifli, güzel, farklı bakış açılarıyla, farklı vizyonlarla gerçekleştirdiğimiz bir akşam oldu, eğitim oldu. Son sizin söyleyecekleriniz varsa birlikte kapatalım sonra.
Çok teşekkür ediyorum Ziya Bey. Benim uzun zamandır çok severek, beğenerek takip ettiğim değer katan eğitimlerde bu akşam sizlerle birlikte olmak çok büyük bir mutluluk benim için. Umarım paylaşımlarımız dinleyicilerimize değer katmıştır. Ayrıca bu yeni fikrinizi de çok takdir ettim. Çünkü paydaş olarak desteklemek anlamında böyle bir crowdfunding gibi gerçekten desteklenmeye değer bir proje. Ben mümkün olduğunca sevdiklerime duyurup paylaşıyorum. Çünkü her bir içerik çok kıymetli, çok profesyonelce kurgulanmış, hazırlanmış. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
Peki, çok teşekkür ederiz. Bütün katılımcı arkadaşlarımıza, dinleyen dostlarımıza teşekkür ederiz. Bize sağlayabileceğiniz en büyük fayda değer katan eğitimleri sevdiklerinizle paylaşmak. Nasıl daha fazla katkıda bulunum derseniz de YouTube'daki katın butonundan bize ekstra katkılarda da bulunabilirsiniz diyelim. Bu akşam 124.sünü yaptık muhtemelen. Önümüzdeki hafta Salı akşamı yine 20.30'da çok önemli bir konu ve çok değerli bir konuşmacıyla birlikte olacağız. Haftaya Salı akşamı 20.30'da görüşmek üzere diyelim. Teşekkürler tekrar Tuğba Hanım. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.
İyi akşamlar.